Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz.
Evet. Bugün yine gözü kulağı olmayan ama muazzam iş gören bitkilerle başlayabiliriz. Hemen mükemmel ambalajlanmış genler, polenler. Polenin ne olduğunu biliyoruz. Bitkilerin üremesi için gerekli olan, mesela erkek bitki, bitkilerde de erkeklik ve dişilik var. Onun üreme hücrelerini içinde bulunduran ve gittiği zaman dişiyi dölleyip üremeye yol açan polen. Çok fazla çeşidi var polenlerin. Ama hepsinde ayrı bir teknoloji ve muazzam mükemmellik var. Şimdi onlarla ilgili sunumumuza başlayabiliriz. Mükemmel ambalajlanmış genler, polenler. Yani bütün bu genleri çok iyi bir şekilde paketlendiğini görüyoruz. Polen, gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroorganizmadır. Kayın ağacının poleni 2, kabağın poleni ise 200 mikron büyüklüğündedir. 1 mikron 1 milimetrenin binde biridir. Çok küçük şeyler. Polen taneleri değişik şekil ve boyutlardadır. Şu an şekillerini görüyoruz. Ama hepsinin böyle değişik bir dizayn olup hakikaten bir iş yapacak halleri var. Bir işe yaradığı çok belli. Ortadaki büyük olansa kabak poleni idi. Polenin içinde bitkinin üreme hücreleri vardır. Bu hücrelerin çoğu dış etkenlerden zarar görmeden canlılıklarını koruyabilmeleri için çok iyi bir şekilde saklanmaları gerekir. Bu yüzden kutunun yapısı, yani ambalajın yapısı son derece sağlamdır. Kutunun etrafı sporoderm diye adlandırılan bir kabuk tarafından da sarılmıştır. Şimdi şekilde görüyoruz. Polenleri görüyorsunuz. Erkek organdan çıkıyor. Bu çiçeğin, yani bitkinin çiçeğindeki tohum taslağında üretilip buradan polen olarak dışarı çıkıyor. Ki çok değişik polen taşıma yöntemleri var bitkilerin. Dişi bitkiye, yani farklı bir lokasyona, belki kilometrelerce öteye, belki 100 metre öteye, belki de aynı yapıda da oluyor bazen bitkilerde. Bunların taşınlarını görüyoruz şu an şekilde de açık bir şekilde görüldüğü gibi. Ve bu şekilde bitkiler ürüyorlar. Bu kabuğun dış kısmında bulunan ve eksin olarak adlandırılan tabaka organik alemin bilinen en dayanıklı maddesidir. Bu madde genel olarak asitlerin ve enzimlerin yol açtığı bozulmalara karşı son derece dirençlidir. Ayrıca yüksek sıcaklık ve basınçtan da etkilenmez. Maşallah çok maşallah. İyi paketlenmiş. Mesela ne görüyoruz karşımızda? Kızıl ağaç poleni, huş ailesinin, huş diye bir ağaç grubu var, ismi huş diye adlandırılan. Onlardan bir tanesi kızıl ağacın polenini görüyoruz. Polenler adeta özel olarak ambalajlanmışlardır. Hangi metoda taşınırlarsa taşınsınlar, ana gövdelerinden kilometrelerce uzaklıkta dahi canlılıklarını sürdürebilirler. Polenlerin çok dayanıklı bir madde ile kaplanmış olmalarının yanı sıra sayıca çok olmaları da o bitkinin çoğalmasını garanti altına almış olur. Çok fazla üretiliyor. Evet, bilsin en sonunda konuşalım. Allah Rad Suresi 4. ayette Kur'an'da inşallah şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'ı sanırım. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısına üstün kılıyoruz. Hatta farklı kılıyoruz yani. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır diye buyuruyor Allah. Yani öğütler vardır. Dikkatli düşünmesi gereken noktalar vardır. Ve ayrıntılı, çok böyle detaylı işlemlerin olduğu süreçler vardır. Neden? Mesela buradaki mucizelerden bir tanesi nedir? Bitki öncelikle dişi bitki polen üretiyor ama erkeğin nerede olduğunu bilmiyor. Ve onun çok kilometrelerce uzakta olabileceğini, bir uzaklık kavramını hesaba katıyor. Dış ortamda yıpratıcı etmenlerin olabileceğini düşünüyor. İşte güneşin yakıcı sıcaklığı, başka bitkilerin ve canlıların enzimleri ve doğal şartlar. Bunların hepsini çok iyi biliyor bitki ve buna uygun genetik materyalinin dışına kap yapıyor. İşte polen bu. Yani bir ambalaj, kargo çantasının içerisine çok değerli hazinesini. Çünkü bu hazine, yani genleri eğer zarar görürse o zaman nesli tehlikeye girecek ve üreyemeyecek. Ama bunların hepsini düşünüp akleden olarak gördüğümüz canlı kim? Bitki. Bitkinin dış ortamı algılayacak hayvanlar gibi sinir sistemi yok. Yani sıcaklık kaç derece dersen bitki aynı bizim gibi yüksek sıcaklığı hissedemiyor. Isıya duyarlı proteinleri var. Bununla ilgili işlemler yapıyor. Ama bir hayvanlardaki gibi anlık bir haberleşmeyi sağlayacak sinir sistemleri yok. Dolayısıyla dış ortamı bilemez. Yani gözü de yok, kulağı da yok. Hiçbir şekilde gözlemleyemez. Ama dış ortamda nasıl bir paket yapayım da dişi organın polenin içerisine bu sperm diyorum, polen zarar görmeden bir şekilde ulaşsın ve neslinin devamı sağlansın. Tabii ki şüphesiz bunu bu gözü kulağı olmayan bitki düşünemez. Ki Allah onu özellikle öyle hani aciz yaratıyor ki içindeki mükemmelliği fark ettiğimizde biz onu ancak Allah'ın tecellisiyle, Allah'ın bilgisiyle yaptığını, Allah'ın tecelli ettiğini görelim, anlayalım diye. Burada da onu görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. Ki mesela polen birçok, mesela yüzlerce, binlerce bitki çeşidi var.
Evet.
Bu ne demek? Yüzlerce, binlerce de polen çeşidi var demek. Mevsimi geldiğinde bu bitkilerde her tarafta birçok polen görüyoruz. Çeşit çeşit. Hepsinin dişi organları da o sırada polen bekliyor konumunda oluyor. Mesela kazara yani başka bitkinin poleni başka bitkinin dişi organının da gelebilir. Onun olduğu bölgeye de ulaşabilir. Olmaz mı olur? Çünkü polenler rüzgar nereye savurursa oraya gidiyor değil mi birçoğu mesela?
Evet.
Fakat bu durumda bile o polen başka bitkinin dişi bölgesini dölleyemiyor. Ayrı bir sistem var. Çünkü dışındaki zırh hem o kadar sağlam hem de onun kimliğini, bilgisini ihtiva ediyor.
Bütün şeyleri evet. Biliyor yani.
Evet.
Neye, hangisine gitmesi gerektiğini biliyor.
Yani evet ve dişi organ hangi polenin kendisi olduğunu anlıyor. Eğer doğruysa o zaman açılıyor bitkinin dişi o üremin olacağı yerler. Evet. Orada ancak döllenme oluyor ve bitki üremeye devam ediyor. Yani bitkinin her aşamasında, bu sürecin her aşamasında biz bilinç ve ayrıntılı bir hesap görüyoruz.
Evet.
Yani rastgele oluşan, oluşabilecek bir sistem değil bu. Tesadüfle açıklanabilecek bir şey hiç değil. Sadece detaylı ve son derece bilimsel bir işlem görüyoruz.
Evet.
Bunu da bu bitki yapamayacağına göre demek ki çok açık bir şekilde Allah'ın yarattığına biz de kanaat getiriyoruz.
İnşallah.
Bir anda olması gerekiyor bunun.
Evet.
Yani hani evrimcinin söylediği gibi kademe kademe gelişmelerle işte milyonlarca sene içerisinde böyle bir şey oluşmuştur. Mesela belgesellerde her zaman izleriz. Der ki işte bitki de kendisine böyle bir mekanizma geliştirmiş diyor. Mesela dün de belgeselde izledim. Malum bir kanal var.
Hı hı.
Orada mesela mutlaka bir şeyi mesela palyaço balıklarından bahsediyordu. Palyaço balıkları milyonlarca sene içerisinde anemon bitkisi içinde yaşamaya yönelik kendisine bir sistem geliştirmiş ve işte vücudunun dışını mukus adlı bir tabakayla kaplıyor. Ve onun anemon bitkisi içerisine girdiği zaman normalde bir balık ölürken zehirlenip ölüyor. Tam tersi işte palyaço balığı içine girdiği zaman zaten orada yaşıyor. Yani hiçbir şekilde ölmüyor. Bu da vücudun etrafındaki bir mukus tabakası vesilesiyle.
O zaten oluyor. Başına var. Sonradan gelişmiş bir şey değil.
Yani evet, sonradan yani. Gelişmiş bir şey değil. Şimdi evrimciler tabii şöyle diyorlar. Milyonlarca sene içerisinde kendisine muhteşem bir sistem geliştirmiş diyorlar. Yani kendi kendine palyaço balığı nasıl sistem geliştirsin? Ben mesela anemon bitkisi içerisine gireceğim. Zaten ilk deneyen ölecek. Değil mi? Ondan sonra zaten palyaço balığı diye bir şey kalmayacak yeryüzünde. Deneme yanılmaya müsait değil yani bu olay. Yani şöyle olması gerekiyor. Bir anda anemon bitkisinin de palyaço balığının da birbirine uyumlu bir şekilde yaratılmış olması gerekiyor. Yani palyaço balığı sonradan böyle bir şey geliştiremez. Ben DNA'ma bir mukus tabakası ekleyeyim. Onu da öyle bir ekleyeyim ki işte tam dışımı saracak şekilde olsun.
Evet.
O şekilde de bundan etkilenmeyeyim. Yani bitkilerin bir şey geliştirme gibi bir şeyleri yok. Mesela Onur Hocam bahsetti polenlerden. Şimdi polenlerini değişik bir taktik kullanarak diğer bitkiye gönderen, adeta bir canlıyı kullanarak bunu taşıtan bir bitki var, orkide bitkisi. Hı hı. Şimdi ona bakalım, onunla ilgili bir video göstereceğim şimdi. Şimdi bu orkide bitkisi. Tabii gördüğümüz zaman bir tanıdık bir şekle benziyor bu ama neye benziyor diye düşünürken. Bu bir dişi arıya benziyor. Dişi arı görüntüsünde bir orkide bitkisinden bahsediyoruz. Tüyleriyle, şekilleriyle, kanatlarıyla, hatta kokusuyla tamamen aynı bir bitki.
Maşallah.
Şimdi erkek arı tabii gördüğü zaman ve onun kokusunu alıyor tabii ilk başta. Dişi arı gibi koktuğu için geliyor. Fakat bu bir dişi arı değil. Tam da onun üst kısmında polenler, bakın iki tane sarı polen kafasına yapıştı şu anda. Tabii arı hala onun dişi bir arı olmadığını farkında değil. Bu yüzden gidiyor başka orkide bitkilerini de dolaşıyor. Hatta onları çıkarmaya çalışıyor, çıkaramıyor da. Yani o kadar güzel bir yapışkanı var ki. Sonra yine gidiyor başka bir orkide bitkisine dışarı diye ve oraya yapıştırıyor bakın.
Evet.
Yani yapışıyor, evet.
Buraya tam kafasını dokunduracağı bölgeye orkide bitkisinin polenler Allah tarafından yerleştirilmiş.
Maşallah.
Yani burada net bir şekilde yaratılışı görüyoruz inşallah. Şimdi İnşallah. Orkide bitkisine sorsanız işte mesela devrimciler iddiasına göre böyle bir sistemi ilk başta olmaması gerekiyor.
Hı hı.
E nasıl polenlerini yayacak? Öyle bir süre de yok ki zaten. Hani milyonlarca sene diyorlar ya. Ya milyonlarca sene orkide bitkisi yaşar mı hiç? Yani bunun yaşayacağı süre bellidir. Şimdi diyorlar ki evrimciler, bu orkide bitkisi öyle bir sistem geliştirmiş ki kendine. Ne yapmış? İlk başta bir dişi arı görmüş. Ondan sonra ben bunun aynısını dur DNA'mı işleyeyim. Benim işte en uç kısmından bu arıya benzer bir yapı çıksın. Bir dakika, bu arı nasıl kokuyor? O kokusunu da bir alayım ben. Laboratuvara gideyim. Kimyasal formülünü çözeyim. Sonra da onu üreteyim. Artı bu üretimi DNA'ma işleyeyim. DNA'mdan bu üretim olsun ve erkek arıyı bu kokuyla kendime çekeyim. Kokuyla çekmem yetmesin. Artı görüntüm de aynı olsun. Arı da onun üzerine de kaygan yapayım. Arı üzerine geldiği zaman kaysın ve kafası üst kısımda benim polenleri yerleştirdiğim yere çarpsın. Polenler de o kadar yapışık olmasın, deyince bir arının kafasına yapışabilecek şekilde olsun. Yani şunu insana verseniz insan yapamaz. Yani bu mühendislere vermeniz gerekiyor böyle bir şeyi. İşte bunu kimyasal formülü bulacak kimyagerler, artı makine mühendisleri böyle bir tasarım yapacak, endüstriyel tasarımcılar. Onun uygulaması olacak olan, yani bayağı bir para harcarsınız böyle bir şey için. Bitkiden bahsediyoruz. Gözü yok, aklı yok, şuuru yok. Hesap yapma yeteneği yok, gözlem yapma yeteneği yok, kimya bilgisi yok, mühendislik bilgisi yok, hiçbir şey yok. Normal bildiğimiz ot.
Yani
bir
şey hissetme yeteneği bile yok.
Tabii ki, yani bir şey söylemeye kalksanız öyle durur sadece. Sizi duyamaz bile, dinleyemez bile. Ama muhteşem bir şekilde bir arının aynı görüntü ve kokusunu taklit ediyor. Ve olması gereken yerlere polenlerini koyuyor. Kim koyuyor? Bitki değil tabii ki. Allah bu şekilde yaratıyor. Ve de baktığımız zaman, şimdi bu orkide bitkisinin de arının da aynı anda var olması gerekiyor.
Evet.
Yani yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Çünkü orkide bitkisi öyle bir şekli olsa, ortada arı olmasa.
Yani bir şey
işe yarayacak. Öyle durur sadece ve belli bir süreden sonra, çok kısa bir süre sonra zaten nesli tükenir. Devam et, polenlerini taşıtamadığı için. Yani belli ki burada Allah'ın bir yaratması var.
Maşallah.
Yani araba varken benzin istasyonu da olmak zorunda. Benzin istasyonu varsa araba da olmak yani durumunda. İkisi aynı anda olması gerekiyor.
Evet.
Benzin sadece bir işine yaramaz. Tek başına bir işe yaramaz. Araba da tek başına gidemez. Evet. İkisi aynı anda. Ve evet. Mesela arabanın içinde mühendisler yıllarca araştırma yapıyor. Motoru o kimisi dizel mazotla yanıyor değil mi? Kimisi normal benzinle yanıcı. Özel bir sistem geliştiriyorlar. Mesela o da ona olmuyor. Değil mi? Ayrıntılı.
Evet.
Şu kadar oktan, bu kadar oktan. Ve bunun bir kimyası var. Kocaman arıtma rafinerileri var ve sonuçta bir mamul üretiliyor. O da başka bir cihaza göre tam uyumlu hale geliyor. Bunu düşünen, akleden binlerce mühendis yıllarca çalışmış durumda yani sonucu.
Evet.
Bunun sonucunda biz bir teknoloji görüyoruz. Bunun sonucunda bir işlem görüyoruz. Ama yani bu en başında bir arabayla benzinlik oldu ve bu şekilde insan bunu kullanmaya başladı. Peki bu bitkilerde ve hayvanlardaki durum nasıl oldu? Evrimciler diyor ki yani bitkiler ayrı bir alem. Canlılar sınıfında. Onlar ayrı bir evrimleşti. Hayvanlar ayrı bir alem. Onlar ayrı bir evrimleşti diyorlar. Peki bu arada karşılaştığımız ve son derece hassas uyum. Yani binlerce mühendisin yıllarca çalışması gibi sonuçta oluşan muntazamlık gibi olan bu uyumun sahibi kim? Orada insanlar çalışıyor, yapıyor, para harcıyorlar, zaman harcıyorlar da oluyor da buradakindeki de neden bir bilinç görevi yapmıyor? Değil mi? Buradakine tesadüfen oldu diyor ya. Neden buradaki tesadüfen oluyor? Kaldı ki hakikaten çok güzel, biz bir sanat görüyoruz burada.
Tesadüfü açıklayamadığından dolayı tesadüf deyip geçiyorlar yani.
Tesadüfün de hakikaten ne olduğunu tam olarak üstünde durmak durulmuyor. O tesadüf kelimesiyle aslında Allah'a olan inkarını dile getiren bir kelime kullanmış oluyor. Normalde tesadüfün yaptığına da kendisi inanmıyor zaten. İnanmıyor. Doğru söylüyorsun. Yapamayacağı çünkü çok ortada. Tesadüfen olan bir tane bile dünyada yapı yok. Yok yani, bir sistem yok. Bir tane bile tuğla, çölde mesela bir tane bile tuğlanın kendi kendine olamayacağını herkes bilir. Görsen çölde bir tane tuğla görsen, bu tuğlayı buraya kim koydu dersin. Bunu kim yaptı diye sorarsın.
Tesadüfen oraya getirmiş diyemezsin.
Kimse demez. Biri söyle bir şey dese gülersin. Değil mi? Değişik bir şey. İyi misin dersin sen.
İnsanların tanışmasında bile hani çoğu insan tesadüfen tanıştık, tesadüfen şöyle oldu diyorlar. Hani ben çok gülüyorum ve hani açıklamaya da çalışıyorum gerçi ama hani Allah'ın yine bununla ilgili bir ayetimiz var. Ben sizi farklı renklerden ve ırklardan yarattım ki anlaşabilirsiniz, üreyebilirsiniz. Yani tesadüf eseri hiçbir şey yok. Yani birisinin tanışmasında bile bir tesadüflük yok. Orada bile Allah'ın vermiş olduğu emirle tanışmışlığımız ya da merhabalaşmışlığımız oluyor.
Hani evet, tabii doğru. Her şey Allah. Mi? Ayette tabii şeytan Allah'a sanırız. Kaderle yarattım diyor. Canlı, cansız her şey buna dahil. Yani güneşin de bugün bir kaderi var. Dünyanın da bugün bir kaderi var. Ki kaderinde önümüzdeki yıllarda, yüzyılda dünyanın da kıyamet kopup bu galaksilerin yok olduğunu da göreceğiz. Evet. Değil mi? Her şeyin Allah tabii bir kaderle yaratıldığını ve kaderde mümin için de her şeyin hayırlı olduğunu. Evet. Kötü, zahiren mesela kötü olsa da Allah'ın hayırlı olduğunu bize söylüyor. Zahiren iyi olan şeylerin de bazen kötü olduğunu. Siz bilirsiniz, siz bilemezsiniz, Allah bilir diyor inşallah
evet, ayette. İnşallah.
Allah kaderi böyle detaylı ve mükemmel yaratıyor. Buradaki böcekler yaprakların hepsinin, değil mi? Başka ayette de düşen bir yaprak bile ondan habersiz hareket etmez diyor, değil mi? Mealen söylüyor. Bir tane kaç trilyon, kendi trilyon tane yaprak şu an dökülüyordur sonbahara girdiğimizde. Onların bile hepsinin Allah'ın kudretiyle kontrolünde olduğunu Allah söylüyor. Ki biz biliyoruz ki artık her atomun bile kontrol eden Allah.
Evet.
Allah her yerde bile tecelli ediyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi biz az önce orkideleri, yani bitkinin hayvana uyumunu gösterdik. Şimdi hayvanın şeyle bitkiye uyumuyla ilgili de, gecko ile ilgili de bir sunum var. Eğer
Meral Hocam'ın biraz önce söylediği ayeti okuyayım ben inşallah. Hucurat suresi 13. ayet, şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır buyuruyor Allah inşallah. Ayette.
Evet. Mesela burada bakalım, burada resimler var. Yani yapan Allah olduğu çok belli. Çünkü biz çok türlü görüyoruz. Türlü türlü yaratıyor. Öyle ne derler? Evrimci izahlarla kaçabilecek böyle bir konu yok. Net bir şekilde Allah'ın yarattığı ortada. Bak. Burada biz ne görüyoruz? Bir tane kertenkele, gecko. Bak bir sonraki slide'a geçelim Okun Hocam. Bu bir kertenkele, sürüngen yani hayvan. Açılmadı herhalde. Burada ne var?
Aynı yaprak kertenkele, yaprak.
Yaprak. Burada da bir kertenkele görüyoruz.
Çok
ama tam ama. Yani çürümüş, böyle solmuş bir yaprak görünümünde evet, ama solmuş. Yaprak damarlarının yani ayrıntısına kadar, kıvrımlarına, sivriliğine kadar,
çürümesine kadar.
Bütün evet renk detayları, oran detayları maşallah ve yapı detaylarının hepsi yaprak gibi. Ama halbuki bu yaprak değil, bu bir gecko. Yani genler hayvan geni, hayvan hücresi ama görünüm bitki. Aynen burada olduğu gibi.
Şöyle bir gecko, şu da yaprak.
Maşallah, kusursuz.
Şurası yaprak oluyor, burası gecko oluyor. O dediğin konu çok önemli Onur Hocam. Yani birisinin hayvan hücresi, birisinin bitki hücresi olması çünkü bambaşka yapılar.
Evet.
Bu gecko mu oluyor?
Üstteki
gecko. Üstteki gecko.
Yandaki oluyor. De yaprak oluyor.
Evet.
Hiçbir fark yok arasında.
Yani bu şey gibi mesela işte camdan bir heykel yapıp onun aynısını bir de buzdan yapmak gibi mesela. Yapıları bambaşka, şekilleri aynı. Bunu mesela birisine deseniz ki sen camdan bir heykel yapacaksınız. Ne içeriğiyle ilgili bilgi vermeseniz. Bir heykel yapacaksınız camdan deseniz. Başka birisi, onu hiç görmemiş birisine de sen de buzdan bir heykel yapacaksın deseniz. İçeriğiyle ilgili yine bilgi yok. O iki ayrı kişinin, iki farklı kişinin aynı heykelin milimetresi milimetresini aynı şekilde yapmasıyla aynı anlama gelir. Tesadüf iddiası.
Ki yapamazdı, mümkün değil.
Çünkü gözü olmayan, şuuru olmayan, aklı olmayan atomların bunları oluşturduğunu evet. iddia ediyorlar. Tesadüflerin doğal seleksiyonun yaptığını iddia ediyorlar. Aynı tesadüf, aynı doğal seleksiyon onların iddiasına göre kalkıyor. Hayvan hücresinden bir şey yapıyor. O atomlar ve tesadüflerin gözü kör, birbirini bilmiyorlar. Birbirlerinden haberleri yok. Aynısı da oturup bir de bitki hücresinden aynısını yapıyor. Bunun mümkün olmayacağı belli. İkisinin bir anda Allah tarafından aynı anda yaratılmış olması gerekiyor.
Maşallah.
Evet yine.
Yani Allah'ın yaratmasındaki detayı görüyoruz biz burada.
Kusursuz ya.
Şu şekilde ve bakın şu arka tarafında bir tane kafa gibi bir yapı var.
Evet.
Görüyorsunuz burada. Bunun manası şu. Şimdi hayvanlar birbirlerine saldırırken direkt kafasına saldırıyor. Çünkü kafasına saldırdığı zaman hemen etkisiz hale getireceğini biliyor. Çünkü, hayati yapısı, gözü, beyni hepsi kafasında olduğu için. Hı-hı. Şimdi burada sahte bir kafa görüyoruz biz. Yani mesela bilmeyen bir canlı kafası diye buraya saldırdığı zaman orayı kopartıyor ve o sırada hayvan ortalıktan kaybolmuş oluyor zaten onu kafası diye kopartana kadar. Ve hayatını kurtarmış oluyor. Yani bu yapı onun için hayati bir yapı değil. Yani bu kopsa da olur, kopmasa da olur. Hiç önemli değil. Ve sonradan da çoğu canlı dediğin gibi hocam yenileniyor bu. Hı-hı. Onun başka bir canlı tarafından yine saldırıya uğradığında yine oraya saldırıyor kafası zannedip yine kurtuluyor. Hayatta kalmasını sağlıyor.
Yani bunu... Allah'ın her canlıya yaratılış evet. özelliklerine göre ve olduğu konuma göre hepsine farklı bir özellik verdiği ortaya çıkıyor. Yine İnşallah. Kusursuz bir işle, kusursuz bir düzen görünüyor. Maşallah.
Evet.
Ben göremiyorum.
Ben gördüm.
Şuradaki bir çift gözden anlaşılıyor. Ağaçtan ağacın farklı renginde. Oldu. Evet, ağacın şurada ayrılıyor ağaçtan sınırıyla. Evet. Renk ve deseni aynı.
Hafif karanlıkta ağaç diye dokunabilir evet. insan.
Yani ancak dikkatli baktığımızda aradaki farkı görebiliyoruz.
Evet.
Yani.
Evet şu an. Şimdi Başka. Denizlerde yaşamla ilgili bir videomuz var. Eğer hazırsa onu izleyelim.
Gördüğünüz kayalıklarda yaşayan canlılar sudan geçen planktonları yakalayarak beslenir. Baharın ilk zamanları. Deniz yosunları soğuk suda yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Güneş ışığı artıp suyu ısıttıkça bu küçük bitkilerin top başlıklarından şeritler halinde uzantılar çıkar. Yosunlar güneş ışığına ulaşabilmek için 30-40 metre kadar su yüzeyine çıkarlar. Güney Kaliforniya. Deniz yosunları arasında yaşayan bir kelp. Kelpler yaz mevsiminin ortasında günde 1 metre kadar büyüyebilir. Yüksek fotosentez verimine sahiptir. 45 metre uzunluğa kısa zamanda ulaşabilir. Kelp yosunu kayalara veya deniz içinde bulunan herhangi bir varlığa dayalı olarak yaşamını sürdürür. Kelpin ana gövdesi 35 metre aşağıda deniz tabanına bağlıdır. Bu dev bitkiler 100 metre kadar büyüyerek deniz ormanlarını oluştururlar. Black Smith Fish olarak isimlendirilen balıklar bu deniz ormanlarında yaşar ve planktonlarla beslenirler. Balıklar, plankton açısından zengin olan açık denize güvenli ise giderler. Bir tehlikeyle karşılaştıklarında hemen deniz ormanına geri dönerler. Bu ormanlarda sadece balıklar yaşamaz. Su samurları da burada güvenli bir şekilde dinlenir ve uyur. Bu sırada suda sürüklenip gitmemek için kendini bu yosunun içine yerleştirir. Su samuru daha sonra beslenebilmek için deniz dibine iner. Su samurlarının vücutlarının alt kısmını sımsıkı saran bir kürkleri vardır. Bu post suyu itmeye yarar ve ıslandıktan kısa bir süre sonra da kurur. Vücutları çok esnek olan su samurlarının kuyrukları kalındır. Kuyruk başlangıç noktasında kaslı, aşağısında ise düzdür. Kuyruğun bu özelliği su samurunun yüzmesinde yardımcı olur. Su samurlarının pek çok türünün perde ayakları vardır. Tüm bunlar samurların usta birer yüzücü olmalarını sağlar. Bir su canlısı olan samurların bütün özelliklerini Allah suda rahat hareket edecekleri şekilde yaratmıştır. Allah canlıları farklı özelliklerde yarattığını bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
Evet. Maşallah. Şimdi de yani bitkilerden konuştuk. Bitkilerin özelliği dış dünyayı hayvanlar gibi göremeyen, duyamayan ve insanlar gibi evet kokusunu alamayan değil mi? Canlılardan. Ama buna rağmen dış dünyayla %100 uyumlu, çok hassas sistemlere sahip işlevler yapıyorlardı. Hatasız. Üreyebiliyorlar. Kamuflaj yapabiliyorlar. Aynı şekilde hayvanlar da bitkilere uygun kamuflaj yapabiliyorlardı. Şimdi bebeklerden konuşmak istiyorum. Çünkü bebeklerin de henüz şuuru yerinde, akıllı başına hareket edebilen bir canlı değil. İnsanın bebek hali. Şuursuz bir hali.
Gelişmemiş hali.
Evet. Normalde, yani normalde hem de her zaman her şey Allah'ın emriyle hareket eder. Ancak Allah'ın ilhamıyla hareket eder. İnsan şimdi de biz de yani ömrümüzün sonuna kadar her zaman Allah'ın kaderinde yarattığını ve Allah'a ilhamıyla her zaman hareket ediyoruz.
İnşallah.
Ama bebeklerde şunu görüyoruz. Zahiren de herhangi bir şey yapabilecek irade göstermiyor zaten. Belirtisi göstermiyor. Çok açık bir şekilde Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği ortada. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Ben onu göstermek istiyorum. Anne karnındaki bebeğin parmaklarının nasıl oluştuğunu anlatacağız. Anne karnındaki embriyonun kolları ve bacakları 6. haftada görülebilir hale geliyor. Embriyonun yani 6. hafta demek 1,5 ay demek. 1,5 evet. Ayda bir tane hücrenin anlam kazanan bakın kolları ve bacakları görülebilir hale gelen bir canlı haline dönüşüyor. Bir kere bu bir mucize.
Bir gelişim.
Evet. Embriyonun gelişimindeki mucizeler zinciri hiç durmaksızın devam eder ve hücreler elleri inşa etmeye başlar. Bakın ancak bu hücrelerin bazıları bir süre sonra akılanmaz bir karar verir ve binlerce hücre teker teker kendilerini öldürür. Yani fedakarlığın hücre boyutunda olumlu görüyoruz. Belirli bir hat üzerinde ölen hücreler parmakların oluşumu için bir kalıp görevi görür.
Ne kadar kusursuz yani. Maşallah.
Evet sonuçta hakikaten çok güzel görünüme sahip 5 tane parmağımız oluyor.
Evet.
Diğer ölü olan hücreler de, ölen hücreler de, ölü olan hücreler diğer hücreler tarafından yenilip ortadan kaldırılıyor. Onun yani malzemesi de boşa gitmiyor bak. Hücrenin intihar etmesi demek, gelişimini durduruyor demek. Ama içindeki besin değerleri, hücrenin malzemeleri diğer hücreler tarafından kullanılıyor.
Kullanılıyor.
Boşa da gitmiyor yani. Tam bir fedakarlık.
Kendisini onu
bağışlamış yapıyor. Oluyor.
Aynen evet. Öyle.
Bu boşluklar, yani intihar etmesinden sonra o hücrelerin oluşan o kısımdaki boşluklar parmakların şekillenmesine yol açar. Ve dolayısıyla parmaklarımızın arası böyle boş olur, parmaklarımız oluşmuş olur.
Oynatın
şimdi onunla ilgili herhalde bir videomuz var. Hücrelerin insanın menfaati için intihar etmeleri dahi tek başına insanın Allah tarafından yaratılmış olduğunun büyük bir delildir.
Maşallah.
Çünkü insan istese bazı hücrelerinin tamam bu hücrelerimi öldürmek istiyorum ölsün onlar tamam gibi bir şey söyleyemez.
Mümkün.
Hücre, evet hücresine söz geçiremez insan. aynı şekilde yeni hücreler oluşsun da şurayı da doldursun, yani parmaklarım daha uzun olsun gibi isteklerde de bulunamaz. İstese de, değil mi? Herkes mesela kendi vücuduyla ilgili şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diyebilir. Herkes aynanın karşısında bir yerlerini beğenmeyip daha şöyle olmasını isteyebilir. Böyle olur mu ama? Olmaz.
Olmaz.
Allah vücudun kaderini nasıl yarattıysa o vücut da o şekilde işler. Oradaki hücrelerin, 100 trilyon hücrenin çünkü hakimi biz değil Allah'tır.
Maşallah.
Allah nasıl dilerse vücut da öyle olur. Yani nasıl biz doğduğumuzda nasıl Allah diliyorsa öyle doğuyoruz. Ölene kadar da o şekilde yaşıyoruz. Biz her anımızda, her saniyemizde, her anımızda hep Allah'a teslimiz. Çünkü vücudumuzda ne olduğunu bilmiyoruz ki şu an. Saniyede yaklaşık 2000 tane protein sentezi oluyor bizim hücrelerimizde. Kaç hücremiz var? 100 trilyon. Rakam muazzama çıkıyor. Çünkü 100 trilyon çarpı 2000 rakamı, yani bu her saniye, her dakika olan işlem çok büyük bir işlemin olduğunu gösteriyor bizim vücudumuzda. Her saniye insülin hormonu kandaki şeker oranına göre salgılanıyor. Değil mi? Onun dışında birçok hormon kandaki oranlara göre sürekli tespit yapıp ona göre salgılanıyor, salınıyor. Ve bizim vücudumuzda olan bu trilyonlarca işlemin biz hiçbirisinden haberdar değiliz. Çünkü makine o kadar mükemmel ki titreşim yapmıyor. Cızırtı yapmıyor, ses yapmıyor, koku yapmıyor. Yani çalışma, yani faaliyet çok muazzam boyutta, çok yoğun. Yani saniyede bir trilyon tane reaksiyon oluyor sadece beynimizde. Vücudun diğer bütün kısımları çalışıyor. Her taraf canlı, hayati halinde. Kişi hücrenin içinde de, her hücrenin içinde de çok detaylı işlemler var. Ama biz yani konfor üstünde konfor. Bizim yani bunu bir taşıta benzetirsek çok konforlu bir taşıt kullanıyoruz. Çok güzel işler yapıyor. Mükemmel iki kamerayla sürekli 10 milyon rengi ayırt eden 3 boyutlu bir görüntü görüyoruz. Stereo ses duyuyoruz. 3 boyutlu böyle. Dolby Digital'den daha kapsamlı bir ses duyuyoruz.
Kimsenin çıkaramayacağı sesleri çıkartıyoruz.
Çıkartıyoruz, evet.
Tutamayacaklarını tutuyoruz.
Vücudun kabiliyetleri de o anlamda çok ileri seviyede. Binlerce kokuyu ayırt edebilen burun hücreleri var. Oradaki hücreler mesela intihar etmekte programla. Burundaki hücreler de koku ayırt etmekte programla. Yani her farklı kokunun farklı bir elektrik sinyalini göndermekte programla.
Evet.
Evet. Ve bu kadar mükemmel olan bu canlının tabii ki yaratıcısı Allah. Biz bütün bu her hücresi için, her hücrede yapılan işlem için ayrı ayrı Allah'a şükretmemiz gerekir.
Yani vücudumuzun her yerinde hücremiz var. Ve hücrelerimiz hangi bölgede, hangi özelliklere sahipse onları yineliyor sürekli.
Evet.
Ve bunda bir beyin yok, bir algılama da yok. Allah'ın vermiş olduğu emirle.
Evet, doğru. Her hücre kendi başına patron o anlamda. Evet. Yani ve uzman. Müthiş derecede uzman hem de. İnsan üstü bir uzmanlık gösteriyor.
Maşallah.
Mesela bir şey mi söylüyorsun?
Biraz ıstakoz gözleriyle ilgili bahsetmek istiyorum ben.
Hızlı geçtik.
Ekranda da görüldüğü gibi ıstakoz gözü kırılma değil yansıma prensibiyle çalışır. Istakoz gözünün ilk dikkat çeken özelliği yüzeyinin çok sayıda kareden oluşmasıdır. Bu kareler resimde görüldüğü gibi son derece düzgündür.
Evet, şurada görüyoruz.
Evet, resimde de görüldüğü gibi ne kadar hassas.
Maşallah.
Istakoz gözü üzerindeki bu düzgün kareler aslında birer kare prizmanın ön yüzeyidir. Istakoz gözündeki bu kare prizmaların her birinin iç yüzeyinin ayna yapısında olmasıdır. Bu ayna yüzeylerden yansıyan ışığın daha arka tarafındaki retina üzerine kusursuz bir biçimde odaklanır. Gözün içinde bu prizmalar öyle bir açıyla yerleştirilmiştir ki hepsi ışığı hatasız bir biçimde tek bir noktaya yansıtır.
Evet, bunu da şurada görüyoruz.
Evet, resimde de görüldüğü gibi.
Topluyor hepsini de tek bir noktaya yansıtıyor.
Tek bir noktaya yansıtıyor. Istakoz gözünün bu yapısını ilk kez detaylı olarak inceleyen bilim adamı Sussex Üniversitesi'nden araştırmacı
Michael Land'dir.
Land bu göz yapısının son derece şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı bir tasarıma sahip olduğunu belirtmiştir. Resimde de görüyoruz ki kusursuz bir tasarımla yaratılmış maşallah.
Renk de muhteşem.
Değil mi?
Evet.
Muhteşem
görünüm. Bütün ayrıntılar muhteşem.
Evet.
Istakoz gözünün kademe kademe oluştuğu ileri sürülemez. Bu denli mükemmel bir tasarımın bir anda tesadüften oluştuğunu öne sürmek ise tümüyle akıl dışıdır. Açıktır ki ıstakozun gözü bu mükemmel sistemiyle yaratılmıştır.
Maşallah.
Bir de bak bütün canlılar hayata bir hücre olarak başlıyor.
Evet.
Değil mi? Bir hücre bir. Yani sayıyla bir.
Tek bir tane.
Tek. Tek bir tane. Normalde biz de 100 trilyon tane hücreye sahibiz. O da hücre, o da hücre. Fakat ilk oluşan zigot bir programı şey yapıyor, uyguluyor. Ve çok hızlı bir şekilde bölünmeye başlıyor. Bu ilk bütün canlıların ilk başlangıcında aynı. Hiç değilse ilk hafta aynı. Sonra bu hücreler belli bir kitleye ulaştıktan sonra mesela balina da var, fil de var, insan da var, bu gördüğümüz istakoz da var. Hepsi ayrı canlılar. Ama hayatın başlangıcında gördüğümüzde bir hücreden başlıyor. Sonra birkaç hafta sonra artık embriyonun şekli belirmeye başlıyor. Hangi canlıysa o şekle göre ilerlemeye başlıyor. Burada bizim gördüğümüz program, yani bilgi nerede kayıtlı? DNA'da kayıtlı. Ama tek bir hücrenin, yani ben DNA'm neyse ona göre üremeliyim. Yani ona göre şekil almalıyım. Oradaki proteinleri üretmeliyim ve ona göre şekillendirmeliyim vücudu diye akıl göstermesi çok mucizevi.
Çok.
Bir de insanın sahip olduğu DNA'sındaki bilgi sadece insandaki çok çok geniş. Mesela kim bilim adamları 200 bin çeşit proteinin varlığını söylüyorlar genlerimizde. Yaklaşık 3.2 milyar tane harf var ve yaklaşık 30 bin tane de gen var. Bunun çeşit kendi içerisindeki kombinasyonuyla da 200 bine çeşit farklı proteinin üretildiğini söylüyorlar. Yalnız mesela bu şuna benziyor. Şimdi bilgi var doğru ama mesela kitaplarca dolu değil mi? Milyonlarca sayfadan oluşan ansiklopedi dolusu bilgi var. Bunu daha ilk hücreyken sahip bizim hücremiz. Bütün bilginin evet hepsi var. Zigot içinde DNA var. Ama hangisinin hangi gen olduğu ve hangisinin hangi zamanda sentezleneceğinin bilgisi çok muazzam. İşte burada mucizevi bir işte söz konusu. Daha tek hücreyken ki bu kontrol bütün yaşamımız boyunca var. Mesela yaşlanması insanın vücudundaki hücrelerin yapısının değişmesiyle alakalı değil. Sadece hücredeki jenerasyon hızı yavaşlıyor. Bu da bir genin ürünü. Fakat hepsi insanın bak bir hücreyken o zamanki genlerin mesela sürekli çoğalmak, bölünmeye program işliyor. Programın daha doğrusu bilginin o kısmını kullanıyor hücreler. 3 hafta sonra yüzü oluşturacak hücrelerin üretimi üzerine bölünmeler ihtisaslaşıyor. Daha sonra gözler oluşuyor, kemikler oluşuyor, kaslar oluşuyor. Neyse bebek doğuyor. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene artık bebek biraz daha çocukluk dönemine geçip ergenliğe doğru gidiyor. Mesela işte 13-14 yaşına geldiğinde ergenlik denen bir dönem başlıyor. O ana kadar da, ömrünün sonuna kadar da DNA aynı, hiç değişmiyor. Bilgi zaten var. Ama ergenlik dönemi başladığında ergenlik dönemindeki hormonlar daha çok salınmaya başlıyor. Yani genin, DNA'nın orasındaki bilgi daha çok, yani daha doğrusu o sayfa bu sefer o zaman açılıyor. Ve o sayfa daha çok okunmaya başlanıyor. Anlatım o zaman başlanıyor. Gen ekspresyonu ve anlatımı ve protein sentezi o zaman hızlanıyor. O hormonlar daha çok salgılanıyor.
Maşallah.
Ve mesela ergenlik dönemi bu sefer bitince de bu sefer o sayfa yine kapanıyor. Olgunluk dönemi bu sefer başlıyor. O proteinin azaldığını görüyoruz. Orta yaşta orta yaş halleri oluyor. Yaşlılık döneminde de yaşlılık halleri oluyor. Hepsi ne zaman başladı? Bir hücreyken başladı. Bilginin hepsi o zaman da tamdı. O zaman da hepsi mükemmeldi, hatasızdı. Ama koskoca milyonlarca sayfadan oluşan ansiklopedik bu bilginin ne zaman okunacağı ve ne zaman oradaki bilginin icra edileceğini işte Allah'ın ilhamını burada çok açık görüyoruz.
Maşallah. Böyle insanlardan bahsedince aklıma ağaç, yani canlı olarak vermek istediğim bir örnek. Ağaç da hani bir tek bir hücreden başlıyor. Başta, tohum evet. Oluyor. Daha sonra fidan oluyor. Sonra ağaç oluyor. Zaman geçiyor. Dallanıyor, budaklanıyor. Yaprakları çıkıyor. Meyve vermeye başlıyor. Ve daha sonra meyveleri alıyoruz, tüketiyoruz. İşte yaprakları dökülüyor. Kel kalıyor. Sonra tekrardan yeşermeye başlıyor. Bu bile her yıl sürekli hiçbir şekilde tarih olarak, gün olarak aksamadan hiçbir şekilde devam edenmiş. Yani bunda bile çok kusursuz bir şekilde Allah'ın yaratışını, Allah'ın vermiş olduğu kudreti görebiliyoruz. Yani doğaya bakıyoruz. Yaz olunca yeşilleniyorlar, kış olunca kendilerini korumaya alıyorlar. Hani muhteşem. İncelendiği zaman hepsi muhteşem maşallah görünüyor maşallah.
Tabii bir ayet okuyayım ben inşallah. Evet. İbrahim suresi 34. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Maşallah. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. Bakın Allah ayette size her istediğiniz şeyi verdim diyor.
Maşallah.
Yani benim verdiğim nimetleri hani teker teker saymayı bırakın. Bu nimet, şu nimet, şu nimet diye bir genelleme yaparak dahi sayamazsınız buyuruyor Allah.
Maşallah.
Ya o kadar büyük bir nimet var üzerimizde. Hani normalde bir insan kalkıp birisine işte doğum gününde bir çerçeve oluyor, bir şey oluyor. Mesela ömür boyu unutmuyorum değil mi? Yani bir şey oluyor. Mesela ya yastık oluyor, bir şey oluyor falan böyle hediyeler var. Ömür boyu unutmuyor ve saklıyor onu. Hiçbir şekilde. Yani bizim sadece mesela bir dolaşım sistemimiz var. Nefes aldığımız zaman o oksijenin hücrelere teker teker taşınması var. Göz nimeti var mesela. Göz nimeti için belki şükretmeyen milyonlarca insan vardır.
Kesinlikle.
Değil mi? Mesela kokluyoruz, etrafımızdaki kokuları alabiliyoruz. Yemek yediğimiz zaman tad alabiliyoruz. Tad alamayabilirdik. Yani sadece yemek yemek zorunda olduğumuz için yemek yerdik. Mesela hastalık halinde Allah onun değerini anlamamızı sağlıyor. Yemek yiyoruz. Ya en güzel, en sevdiğimiz yemeği de yesek bir tat alamıyoruz. Tat gelmiyor. O dahi bir zevk olmaktan çıkıyor. O zaman eziyet haline dönüşüyor. Sadece karnını doyurmak için yiyoruz.
Kesinlikle.
Hayatta kalmak için.
Özür dilerim, sözünüz kesiliyorum. Burnumdan bir operasyon geçirmiştim. Buraya böyle yaradan dolayı kapatıcı bir şeyler koymuşlar ve çorba içmem gerekiyor. Hani evet. Bir şeyler yemem gerekiyor. Ablam yardımcı oluyordu bana. Çok tatsız tuzsuz, hani yemek istemiyorum bunu dedim. Hayır diyor, çok lezzetli o diyor. Hani evet. Sıcak da diyor, hani yani sıcaklık duygusunu bile hissedemiyorum. Ben böyle sudan bile kötü bir tat geliyordu ağzıma. Hayır çok lezzetli evet. diyor, tuzu yerinde şöyle. Ve o zaman hani Allah'ım şükürler olsun demiştim. Özür dilerim Akın Hocam, bir tane ayetimiz var. Hani oysa ki ne az şükredersiniz size vermiş olduğum nimetlerin karşısında. Şimdi siz bahsedince ben de aklıma geldi. Şeytandan Allah'a sanırım. Gerçekten dediğiniz gibi her şekilde şükretmemiz gerekiyor. Yani gözümüzü kapatıp açtığımız zaman bile bizim şükretmemiz gerekiyor.
Evet yani trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon. Ya yani bunun çok daha üzerinde nimet var üzerimizde. Yani bir ayın olması bile bir nimettir.
Evet.
Yani ay olmasa dünyadaki pek çok denge bozuluyor. Onu bırakın gece, Allah gece lambası olarak yaratıyor ayı mesela. Yani o açıdan baktığınız zaman en ince detayına kadar Allah bizim için nimetler veriyor. Havadaki oksijen oranını her sabah bizim için bitkileri Allah emrediyor. İnsanlar için oksijen üreteceksiniz diyor. Yeryüzünde yaşayan kullarım için oksijen üreteceksiniz diyor. Ya birisi bizim için şunun katrilyonda birini bile yapmış olsa dünya hayatında, hani biz o kişiye karşı nasıl minnetimizi öderiz, yani nasıl karşılığını verebiliriz diye elimiz ayağımız birbirine girer.
Kesinlikle.
Ama Allah'ın bu kadar nimeti karşısında işte Allah bunu yapmayanlar için tabii biz öyle olmamaya çalışıyoruz.
Şükretmemiz lazım yani evet. Tesadüf deyip böyle saygısızlık etmemiz lazım.
Maşallah evet.
Tamam. Maşallah.
İnsan pek zalimdir pek nankördür buyuruyor Allah bu tarz kişiler için. Dolayısıyla mesela şeytanın da Kur'an'da geçen kendi ağzından söylediği bir şey var. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın
evet.
diye
evet.
geçiyor.
İlk onu söyle. Evet.
evet. Yani demek ki şeytanın insanlar üzerinde görmek istediği, dediğin gibi Onur Hocam, ilk şey insanların şükredici olmaması. Yani dolayısıyla o zaman biz ne yapacağız? Tam tersini yapacağız. Yani şeytan onu istiyorsa biz de tam tersi
çok
devamlı şükredeceğiz inşallah.
Kesinlikle maşallah.
O mesela ameliyat örneğini ver. Normalde bizim sinir sistemimiz tam sağlıklı çalıştığı zaman bile Allah mesela dilerse o kadar çeşitli kokuyu da vermeyebilir. Çünkü
evet.
sonuçta baktığımız zaman elektrik devrelerinden oluşuyor bu sistemler. Biz hastalık olduğunda kesintiyle karşılaştığımızda o nimetin yokluğunda nimetin varlığını anlıyoruz. Ama halbuki sağlıklı olduğumuz zaman da onun olması yine mucize.
Mucize.
Yani elektrik geliyor. Bildiğimiz elektrikler. Birçok yerde de zaten elektrik kabloları bütün değil. Boşluklar var arada. Sinaptik boşluklar. Orada da kimyasal forma dönüşüyor. Sonuçta beyine gittiğinde de yine elektrik sinyallerin orada kablonun ucunu görüyoruz. Yani kablo buradan burnumuzdan mesela başlıyor. Beynimize geldiğinde de kablonun sonunu görüyoruz. Duyan, kokanan kim orada bu sefer? Orada da işte biz Allah'ın yarattığı ruhun varlığına o noktadan sonra artık kanaatimiz gelmesi gerekiyor.
İnşallah.
Her zaman kanaatimiz gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla her zaman şükretmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Sürekli. Şükretmemiz gerekiyor.
Ara
mı veriyoruz? Ara veriyoruz. Yani çok güzel sohbet ilerliyor, konuya daldım. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Ben biraz Kur'an mucizelerinden bahsetmek istiyorum. Kur'an mucizelerinden bir tanesi de güneş belirli bir süre sonra sönecektir. Biraz bilgi vermek istiyorum. Güneşin yüzeyde yaklaşık 5 milyar yıldız hiç durmaksızın gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda güneş ışığı kesintisiz oluşur. Ekranda da gözüktüğü gibi. Gelecekte Allah'ın dilemesiyle belirli bir andan sonra bu reaksiyonlar sona erecek ve güneş enerjisini yitirerek tümüyle sönecektir. Güneş her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerji açığa çıkarır ve bu yakıt bittiğinde güneş ömrünü tamamlamış olacak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir müstikarra doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Yasin'in suresi 38. Bu yönüyle yukarıdaki ayette güneşin enerjisinin bir gün sona bulacağı işaret ediliyor olabilir. Ayette geçen müstakarrın kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamını içerir. Akıp gitmektedir olarak çevrilen tecri kelimesi ise hareket eder, acele eder, deveran eder, dolaşır. Usul izler, yol tutar, cereyan eder, akar anlamlarına gelir. Kelimelerin anlamlarından güneşin istikrar kılacağı, mekan ve zamana doğru hareketini sürdürdüğü, ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılıyor. Diğer bir slaytımızda. Kıyamet günü ile ilgili tariflerdeki güneş köreltildiği zaman Tekvir suresi 81. ayetiyle böyle bir zamanın olacağı bildirilir. Bunun vakti ise yine Allah katında bellidir. Kur'an'da bu konuyla ilgili değer ayetlerden bazıları şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah odur ki gökleri dayanarak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istifa etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler. Ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Ra'd suresi 2. Allah geceyi gündüze bağlayıp katar. Gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneşi, ayı emre emade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olmazlar. Fatır suresi 13. ayet. Yukarıdaki geçen ayetlerde müsemmen kelimesiyle de güneşin hareket süresinin belirli olduğu bildiriliyor. Bir sonraki slaytımızda BBC Haber Merkezi'nin bilim köşesinde güneşin ölümü başlığının altında verilen haberde şöyle anlatılır. Güneş yavaş yavaş ölecek. Bir yıldızın çekirdeği içine çökerken zaman içinde içerdiği helyum atomları tutuşturacak kadar sıcaklık kazanır. Helyum atomları füzyonla birleşerek karbon oluştururlar. Helyum kaynakları tükendiğinde çekirdek tekrar çöker ve atmosferi patlatır. Güneş çekirdeğini üçüncü bir kez tutuşturacak kadar büyük kütle sahibi değildir. Dolayısıyla genişlemeye devam eder ve atmosferini bir dizi patlama sonucu kaybeder. Kuruyan çekirdeği sonuçta beyaz bir cüce oluşturur. Karbon ve oksijenden meydana gelen dünya büyüklüğünde küresel bir elmas gibidir. Bu noktadan sonra güneş zamanla solacak, giderek ışığını kararacak ve sonunda tümüyle sönecektir.
Maşallah.
Evet, yani Kur'an indirildi dönemde güneşle ilgili bu tip kimyasal bilgilerin kesinlikle bilinmesi mümkün değil. Bunlar günümüzde ancak bulunmuş şeyler. Yani o da Allah'ın bir kaderi aslında. Yani
evet.
Allah kaderdi. Bu zamanı zaten teknolojik açıdan da çok hızlı gelişmelere sahne kıldı. Bu şekilde yarattı. Bizim bu zamanda bu tip gerçekleri anlamamızı istediği için Allah bu zamanda bu bilimsel gerçekleri şu an açığa çıkartıyor.
Maşallah.
Çünkü bu çağın da bilimin çok özel bir yeri var. Bilim hiç bu zamanda olduğu gibi önem kazanmamıştır. Çünkü ayrı zamanda yaşıyoruz. Biraz öncesinde, bundan bir 50 sene öncesinde gittiğimizde, 70-80 sene öncesinde gittiğimizde dünyanın her yerinde çok büyük miktarda katliamların olduğunu görüyoruz. Sebebine baktığımızda da savaşlar tabii vardı ama savaşların sebebine baktığımızda sözde çatışmayla, gelişimle, yani çatışmayla, birbirine böyle çarpışmayla ilerlemenin olacağını insanlar düşünüyorlardı. Ve bu zaten kaçınılmaz bir şey. Doğanın kanunu bu zaten diye insanlar biraz da mantıklı geliyordu. Onun için dünyanın birçok yerine savaş görüldü. Peki bunun sebebi ne diye, bu insanların bunu böyle doğal görmelerinin sebebi ne diye baktığımızda da sözde bilimsel bir kisveyle ortaya çıkan evrim teorisi. Ve ateist ideolojilere temel teşkil eden komünizme ve faşizme, yani insan ırkının üstün olduğuna, faşizm o demek üstün bir ırkın olduğunu savunuyor, temel teşkil eden evrim teorisinin olduğunu görüyoruz. O zaman da bu bilimsel bir temayla ortaya çıktı ve dünyanın çok geniş kitlelere hitap etti.
Evet.
Halen günümüze kadar da evrim teorisinin yaygınlığını şu an görüyoruz, görülüyor, seziliyor. İşte bu bilimsel kisveyle ortaya çıkan bu iddia, evrim iddiası kitlelerin ölümüne yol açtı. Allah ayette bildirdiği gibi onlar bir düzen kurdular diyor Allah ayette, şeytan arasının. Fakat Allah da bir düzen kurdu. Şüphesiz Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor. Şimdi bilimle onlar ortaya çıktı. Yani deccaliyet bilimle ortaya çıktı ve tüm dünyaya kendisini kabul ettirdi. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor. Allah da onların karşısında bir düzen kurucudur diyor. Başka ayette de onların planını bozulacak şekilde Allah yaratmıştır. Bu şekilde buyuruyor. O zamanki kurulan bu düzen bugün özellikle 1980 yılından sonra yani tabiri caizse çatır çatır çöktü, bozuldu.
Maşallah. Evet.
Evrimciler evrimin tesadüfen kurulduğunu iddia ediyorlar. Yani her şey tesadüf eseri kurulduğu üzerine canlıların, bitkilerin, hayvanların her şeyin tesadüf eseri böyle kusursuz, mükemmel şekilde olduğunu iddia ediyorlar. Ben de bununla ilgili atomla ilgili bir bilgi vereceğim izleyicilerimize. Atomlar birbirlerini içselerdi ne olurdu? Yani bu çok ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir şey. Ve birçok evrimcilerin de tesadüf eseri yaratıldı denilen şeyin ortaya yani saçmalığını ortadan kaldıracak olan bir bilgi. Bilindiği gibi elektronlar çekirdeğin etrafında sürekli olarak dönüyorlar. Ve bu dönmelerinin sebebi de dünyanın yani bütün elektronlarının eksi ve artı elektriklere sahip olmalarından dolayı. Elektronlar geçmeyelim isterseniz videoları. Şöyle detaylı bilgi vereyim ben de izleyicilerimize. Elektronlar çekirdeğin etrafında sürekli dönüyorlar. Çünkü elektron eksi elektriğe, proton da artı elektriğe elektrik yüküyle yüklenmiş olduğu için. Protonda olan artı elektrik, elektronda olan eksi elektriği, yani fiziksel bir teorim, fiziksel bir temel bir yapı var. Artı ve eksi birbirini iter, zıt kutuplar birbirini iter. Aynı kutuplarda birbirini zıt kutuplar birbirlerini çeker, aynı kutuplarda birbirlerini iterler.
Evet.
Protonda olan artı elektrikler, elektronda olan eksi elektriği birbirine çakıyor ve bu şekilde atomun etrafında, çekirdeğin etrafında dönmesini sağlıyor. Ve şöyle bir küçük bir detay var. Protonda, yani çekirdeğin içerisinde ne kadar proton varsa dışarıda dönen elektron sayısı da aynı. Burada zaten görülebiliyor. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Bu kimya açısından çok önemli bir bilgidir. Fakat şöyle bir ayrıntı özellikle çekmek istiyorum. Görmüş olduğumuz protonlar elektronlardan çok çok kat daha büyükler. Yani çok daha iriler. Yani bunu bir örnek vermemiz gerekirse bir insanlı fındık gibi düşünelim. Hani elektron fındık kadar, proton insan kadar. Bunu düşündüğü zaman, fiziksel olarak baktığın zaman dengesiz bir fizik kanunu görülüyor burada. Baktığımız zaman protonda olan elektriğin elektrondan daha yüksekte olması gerekiyor. Elektronuna baktığımız zaman da protonuna göre çok çok daha küçük sayıda elektrona sahip olmuş olması gerekiyor. Ama durum tam tersi. İkisi de eşit miktarda elektriğe sahipler. Yani proton ne kadar büyük olursa olsun, elektron ne kadar küçük olursa olsun ikisi de eşit miktarda elektriğe sahipler. Peki bu durum tam tersi olmuş olsaydı, hani proton gerçekten fiziksel anlamda ilerlemiş olsaydı, hani büyüklüğü kadarına, kadarınca elektriğe sahip olsaydı ya da hacmi ya da kütlesi kadar, proton elektronda küçüklüğü kadar bir elektriğe sahip olmuş olsaydı ne olurdu? Yani bizim yörüngemizi sağlayan, dünyanın kusursuz şekilde dönüşünü ya da devamını sağlayan atomlar da bir değişiklik olsaydı ne olurdu? Düşünelim. Yani bizim vücudumuz da dahil, hani gözlerimiz, konuştuğumuz dilimiz, dudaklarımız, kollarımız, bedenimiz, gövdemiz fark etmiyor. Proton ve nötron arasında eşit dağılımda elektrik olmasaydı her şey paramparça olurdu. Konuşamazdık. Camdan dışarıya baktığımız zaman gördüğümüz binalar ya da dağlar, ağaçlar, yeryüzü, gezegenler, güneş hepsi paramparça olurdu. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Amerikalı bir astronoma sormuşlar, George Grenstein diye. Astronomun da çıkarmış olduğu bir kitap var, Simbiyotik Evren adlı bir kitap. Orada şöyle bir soru sormuşlar. Proton ve elektron arasında olan elektriklerin yükü aynı olmasaydı, hani bir, sadece bir milim bile ya da çok küçük bir fark bile olmuş olsaydı ne olurdu diye soru sormuşlar. Vermiş olduğu cevap şu: İki elektrik yükü de 100 milyarda bir oranında bile farklılaşsaydı, bu insanlar taşlar gibi küçük cisimlerin parçalanmasına yetecekti. Yani Dünya ve Güneş gibi büyük cisimler içinse bu denge daha hassasmış. Yani gök cisimlerinin ihtiyaç duyduğu dengede milyar kere milyarda birlik bir dengenin bu dengeyi bozmasına yetiyormuş. Yani bir elektriğin bu dengeyi bozmuş olması, evet, yetiyor. Yani Allah'ın burada yine muazzam bir dengede, muazzam bir yaratılışta, hani proton ve elektrondan bahsediyoruz, atom çekirdeğinden bahsediyoruz, hani nasıl dönmesi gerektiğini, büyüklüğüne göre, fiziksel yapı incelendiği zaman büyüklüğüne göre, hani diyoruz ya ben büyüğüm, gücüm ya da kudretim hani ona göre der, herkesi ezerim, geçerim ya da büyük olan güçlü olan kazanır. Büyüklüğüne göre baktığımız zaman elektronun protona uymaması gerekiyor. Yani protonun tamamıyla dünyaya artı elektrik vermiş olması gerekiyordu. Ama öyle değil. Allah'ın hepsine eşit miktarda elektrik vererek işlevlerini eşit kılmış. Onların zıt olması bile, hani bunlar zıt olacaklar, birbirlerini çekecekler. Elektronlar atomların çekirdeğinin etrafında dönecek. Ve biz de dünyada bu şekilde sağlam olacağız. Bununla ilgili ayetlerimiz de var. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah göğü bina etmiş, sonra onu belli bir düzen vermiştir diye. Kur'an'da Nezihat suresinde 27. ve 28. ayetlerde baktığı zaman görülebilir, yani anlaşılabilecek bir şey. Evrendeki cisimlerin olağanüstü dengeler sayesinde kararlı bir şekilde durmaları ise Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteriyor. Yine bununla ilgili bir ayetimiz var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göğün, yerin onun emriyle durması da onun ayetlerindendir. Rum suresi 25. ayet. Yani Allah'ın tamamıyla kusursuz bir şekilde kainatı, evreni yarattığını görüyoruz. Bu davranışlarında öne sürdüğü her şeyin ya da ispatlamaya, zaten ispatlama gibi bir şeyleri olamaz da, tesadüf eseri oluşu dedikleri her şeyin karşısında gösterecek olan, hani delilleriyle ispatlanmış olarak gösterilmiş olan şeyler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bakıldığı, evet, zaman görülüyor. Hani kusursuz maşallah. Allah'ın kudreti her yerde. Maşallah. En küçük bir yapı taşından tutun.
Evet, her yerde var maşallah.
Hücreye kadar her yerde maşallah Rabbim kusursuzluğunu gösteriyor.
Bir ayette ben okuyayım. Fatır suresi 41. ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım. Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır buyuruyor Allah. Yani gökleri ve yeri her an zeval bulurlar diye Meral Hocam zaten detaylarıyla anlattı biraz önce güzel bir şekilde. Maşallah. Yani her an Allah kudreti altında tutuyor.
Evet.
Yani o Meral Hocam'ın bahsettiği dengeler olmasa, bahsettiği gibi milimetrik bir fark daha iyi olsa atom paramparça oluyor zaten. Anında dağılıyor. Yani. Şimdi buna karar veren kim o zaman? Bir,
Allah.
Yani birisinin bunu, değil mi,
tutması kusursuz gerekiyor bir şekilde. Yani o dengelerden birisinde küçük bir fark olması bir daha evrenin asla olmamasını gösteriyor. Yani hiçbir cisim de dahil, hiçbir canlı da dahil, hiçbir parçanın bulunmamasını gösteriyor. Yani karmakarışık yapı taşlarından oluşan, böyle hepsinin bir tarafa çarptığı, hani kendi halinde yaşadığı taşların olacağını gösteriyor. Allah'ın kusursuzluğu inkar edilemez. Hani muhteşem maşallah.
Allah her yerde bir düzen kılıyor. Nitekim bu yüzyıl bilimin aynı zamanda hakim olduğu yüzyıl demiştik. Mesela Antoni Flew vardı. Flew vardı. Ünlü bir felsefeci, ünlü bir ateist aynı zamanda idi. Ta ki işte bu atomun, hücrenin detayları ortaya çıktıkça buradaki düzenleri görüp şahit olana kadar. Ve en sonunda dedi ki pardon, herkesten özür diliyorum. Ben dedi gözümü nereye çevirsem bir düzen, evet, bir kusursuz bir düzen, bir uyumluluk görüyorum. Yıllardır bakıyorum, yıllardır bir düzen görüyorum. Hiçbir zaman bir uzun uyumsuzluk ve bozgun bir şey görmüyorum. O halde düzen varsa düzenleyici vardır. Sistem varsa o sistemi kuran vardır. O sistem ve düzen milyonlarca, milyarlarca yıldır ayakta ve devam ediyorsa onu sürekli denetleyip kontrol eden bir denetleyici vardır. Ben de Allah'a inanıyorum. Herkesin de Allah'a inanmasını tavsiye ediyorum. Maşallah, maşallah, güzel bir şey söyledi.
Çok güzel.
Değil mi? Yani bilimin, bilimsel gelişmelerin insanın mantığındaki etkisi bu.
Maşallah.
Böyle olması gerekir. Doğal da bu zaten. Ki Allah'a inanmak, Allah var demek ve her kuvvetin ve gücün Allah'a ait olduğunu aslında bilmek insanı son derece rahatlatan, değil mi? Kalbini açan, aklını açan, gözünü açan bir konu. Çünkü evet, bizi de yaratan Allah, bizim de sahibimiz Allah inşallah.
Maşallah.
Geçici bir süre dünyada duruyoruz, yaşayacağız ve sonra da Allah'ın belirlediği bir tarihte ölüp sonsuz hayatımıza başlayacağız inşallah. Allah da bu dünyada bizi imtihan ediyor. Onun için göndermiş rehberimizi, yani soruları soracağını söylüyor. Soruların da sorulacağı kitabı Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor.
Maşallah.
Samimi olacağız, Allah'a iman edeceğiz ve sorulara hazırlanacağız inşallah. Bu kadar.
İnşallah. Bilim adamlarının böyle hepsinin de ateist olması da bence hani bir hayır var diye.
Birçoğunda evet.
Çünkü onlar araştırıyorlar. Belki birçoğu ateist olarak başlıyor ama araştırmaların sonucunda görüyoruz, evet, ki hepsi Allah'ı kabullenip, işte Kur'an'ı kabullenip bu yolda ilerlemeyi ve hani bu şekilde devam edin diye de arkasından gelenleri yapıyor, önerilerde bulunuyor.
Şu an zaten öyle bir artık yani ateistim, darwinistim demeye kimse cesaret edemiyor. Artık utanıyor,
evet,
insanlar, yani bilim adamları da olsa. Mesela Michael Behe'nin söylediği bir şey var, açıklaması var. Bilim diyor, yeryüzündeki canlılığın amaçlanmış olarak yaratıldığını ortaya koymuştur diyor. Bu bilmediklerimizden dolayı değil, son 50 yıl içerisinde edindiğimiz bilgiler sonucunda vardığımız bir sonuçtur diyor. Bakın, son 50 yıl içerisinde özellikle edindiğimiz bilgiler sonucu vardığımız kesin sonuçtur diyor. Yeryüzündeki canlılık amaçlanmıştır diyor.
Evet,
bilimsel
maşallah
olarak bu böyledir diyor.
Maşallah.
Şimdi ben de onunla ilgili Onur Hocam herhalde
bir şey mi dedim? Ben de bir alıntı Paul Ernst isimli bir bilim insanından Saint Johannes Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikalı Cerrahlar Birliği üyesi Profesör Ernst inancını şöyle açıklıyor. Çok kesin katı söylediği için hoşuma gitti, onu söylemek istedim. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı vardır.
Maşallah.
Kim söylüyor bunu? Profesör. Ve diyor, bilimsel veriler benim imanımı kuvvetlendiriyor diyor. Yani bak, mantıki, akli bir iman. Akılla baktığı zaman gerçeklere, bilimsel gelişmelere, onu Allah'ın yarattığını, işte o yaratıcının Allah olduğunu. Burada bir kudret görüyor çünkü. Burada bir ilim görüyor. Burada bir yani bütün
nasıl
bu sistemin, evet, bak, güç var, kuvvet var, detay var, sanat var, ihtişam var ve milyarlarca yıldır süren bir istikrarla Allah sürekli kontrol eden bir güç var diyor. Ben bunu görüyorum diyor en başta. Dediğim gibi belki önceden ateist de oluyor,
evet,
birçoğu.
Hocam, bazı ateistlerin zaten
iman ediyor,
önceden,
evet,
inkar edip şimdi Allah'ın varlığını görerek tecelli etmesi iyi bir şey yani. En azından diğer ateistler gibi işte bu tesadüf deyip geçmiyor. Yani ateist olsa bile şimdiden bazı gerçekleri görerek Allah'ın varlığını kabul etmesi güzel bir şey yani.
Tabii bu çağın özel bir zamanı o. Yani Allah'ın hadi isminin tecelli ettiğini göreceğiz demişti hocamız.
İnşallah.
Bilimsel de gelişmeler de zaten onun için,
evet,
gelişiyor bu kadar. Çünkü Allah bu dönemde hadi isminin tecelli ettirerek tüm insanlığın ona iman etmesini istiyor. Ve bunu
olacak,
evet olacak önümüzdeki ilerleyen her geçen süre dünyada iman eden kişi sayısı daha da artıyor.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bu bir netlik, bu bir gerçeklik. Ama zahiren baktığımızda bunun da bir sebebi var.
Evet.
Özellikle hocamızın 80'li yıllardan bu tarafa bilimi sel araştırmaları kullanarak, yani bilim adamlarının, o mesela bir Taifi'nin değil mi, yaptığı detaylı yıllarca süren tahsihleri, o çalışmaları özellikle kullanarak iman hakikatleri anlatıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi de Hazretleri de özellikle iman hakikatlerinin, iman hakikati ne demek? Günümüzde bilimin ulaştığı verilerle Allah'ın varlığının anlatılması.
İlimin aslında bilimin ne kadar ilerisinde olduğunu gösteren delil gibi geliyor bana.
Evet, Allah'a ulaşıyor. Sonuçta evet. Açılan kapı Allah oluyor.
Maşallah.
Açıldığı, kapının açıldığı yer Allah'ın varlığı oluyor. O anlamda bilim, müsbet bilimde bu anlamda tüm dünyanın inşallah imanını da vesile oluyor inşallah. Evet.
İnşallah.
İnşallah. Bu biraz önce bahsettiğin bilim adamı bu arada, gösterebiliriz onu da.
Paul Ernst. Evet. Yani kesin diyor değil mi? Kesin iman.
Hiç
evet. Kesin kanaat
duymadan diyor.
Evet. Ki hani o kadar çok araştırıyor, bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor, bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz dediği anda olan bir insanın kusursuz bir şekilde işlevi döndüren